3,5 dakikalık bir internet videosuyla, bir müzik videosuyla sizlerin karşısına çıktık ve popüler olduk. Şimdi hep anlatmak istediğim bir şey vardı. Bu 3,5 dakikalık müzik videosu popüler olmamızı sağlarken sanatçı olmamızı da sağlar mı? Bakış açısına bağlı. Sanat çok evrensel bir değer, lakin nereden baktığınıza bağlı. Biz Berk'le birlikte müziğin içine doğduk ve Berk 8 yaşında gitar çalmaya başladı. Ben de ondan görüp gitar çalmak istedim. Sonra akorları, her şeyi kendim deşifre ediyorum. Sen başka bir enstrüman çal, aynı evde iki gitarist olmaz dedi. Piyanoya yöneldim. Rus ekolünden gelen bir hocam vardı. Biraz sinirliydi ve piyanodan vazgeçmek durumunda kaldım. Sonrasında keman çalmaya başladım. Aslında hayatımın enstrümanını bulmuş oldum, keman. Hayat bir dengeydi. Keman çalmak için dengede durmak gerekiyordu. Ve 15 yaşında keman çalmaya başlayınca lise hayatım, Pera Güzel Sanatlar Lisesi birincilikle bitti. Geldik konservatuar sınavlarına, üniversite çağına. Konservatuar sınavına tam girmeye yaklaşırken keman hocam Cihat Aşkın dedi ki, dünyaca ünlü bir keman virtüözü Shlomo Mintz önderliğinde Orta Doğu'da Tel Aviv'e yakın bir köyde, kibbutz'ta keman workshop'u var. Masterclass'a gideceğiz ve orada keman çalacaksınız dedi. Tamam, yatıyorum keman, kalkıyorum keman, keman çalıyorum. Çok seviyorum keman çalmayı. Bütün hayalim keman çalmak üzerine kurulu. Hayatımı bunun üzerine aslında ilerletmek istiyorum. Gittik ve ben oraya gittiğim zaman durdum. Dedim ki, ben keman çalamayacağım galiba. Çünkü benden yaşça çok küçük Japon, Alman çocuklar Mendelssohn keman konçertosu çalıyorlar. Klasik müzik dinleyenleriniz vardır. Mendelssohn keman konçertosu çok zordur. Ve gerçekten benden yaşça küçük çocukların o keman konçertosunu çaldıklarını görünce kendime güvenim gitti. Bu bir hayal kırıklığıydı, bir başarısızlıktı, mutsuzluktu ve kendime aslında başka bir çıkış yolu bulmam gerektiğini düşünmüştüm. Gel gelelim 2,5 ayın sonunda ben tabii konser biletleri satmaya başladım. Keman çalıyorum ama kendime. Sadece kendime çalıyorum. Sonra dedim ki ben konser biletleri satayım, bir şekilde konserleri takip edeyim. Shlomo Mintz dedi ki, çıkış yolu ve bu yol haritasını gösterenlerden biridir. Şarkı söylemek isteyen var mı dedi. Ben hemen el kaldırdım ve bir Azeri türkü söyledim, akşam mahnısı. Bunu söyledikten sonra herkes sessiz bir şekilde durdu, baktı ve ben dedim ki eyvah, keman çalamadım, şarkı da söyleyemedim galiba dedim. Sonra aynı Amerikan filmlerindeki gibi o sahneleri çok severim. Böyle bir alkış koptu ve herkes sesime hayran bir şekilde Shlomo Mintz bana dedi ki sen keman çalma, şarkı söyle. Öyle demedi tabii. Keman çalmaya devam edebilirsin dedi. Fakat 18 yaşındasın ve ses eğitimi için çok uygun bir yaştasın. Lütfen İstanbul'a döndüğünde konservatuvarın ses eğitim bölümüne gir dedi. Geldik. Konservatuvarın ses eğitim bölümü, konservatuvar sınavlarına hazırlandım. Türk halk müziği, Türk sanat müziği, napolitenler, aryalar, çok çeşitli bir repertuar hazırladım ve jürinin karşısına geçtim. Alaaddin Yavaşça, Selahattin İçli, Erol Uras, çok değerli hocalarımız var. Sonradan Türkiye'nin çok iyi bir tenoru Erol Uras dedi ki, kızım sen bir enstrüman çalıyor musun dedi. Evet hocam, çalıyorum. Keman çalıyorum hocam dedim. Dönüp yanındaki hocalara dedi ki, efendim ağır şeyi çeker gibi, yay çeker gibi şarkı söylüyor değil mi dedi. Ve orada Shlomo Mintz'in söylediği o cümle benim konservatuarı kazanmama sebep oldu aslında. İyi ki de ses eğitim bölümünü seçmiştim. Ve bunu söyledikten sonra, bu diyalogtan sonra ben bir de tutup ses eğitim bölümü sınavında keman çaldım. Sonrasında Ağustos ayı İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü, konservatuvarın olduğu bina, bir yokuş var. Yokuştan aşağı indim. 2000 kişi müracaat ediyor ama sadece 12 kişi alıyorlar. Koştum cama baktım, bir kağıt ve kağıdın en üstünde Öykü Gürman yazıyor. O kadar heyecanlandım ve o kadar duygulandım ki ne kadar doğru bir yerde olduğumu hissettim. Hayatımın dönüm noktalarından biriydi. Konservatuvarı kazanmıştım. Bu okulu ya 4 yılda bitireceğim ya hiç bitiremeyeceğim dedim. Çünkü hep flamenko dinliyordum. ve terennümler düm tekteler tennadir nadü ümte ek tek tennadir nadü ümte ek tek sürekli terennüm halinde dedim ki flamenko dinliyorum ve halk müziğini, sanat müziğini flamenko ile birleştireceğim. Konservatuarı bitirdikten sonra okulu da birincilikle bitirdim. Bir 4 yıl kadar müzik öğretmenliği yaptım yuvada. Ama çok tereddütlerim vardı çünkü yetmiyordu ve bir şey yapmalıydık ve hayalimiz aslında bizim kültürümüze ait olan türküleri ve şarkıları flamenko müzikle birleştirmek, aslında flamenkonun da bizim halk müziğimiz olduğunu anlatmaktı. Berk askerden döndü, Sevilla'da yaşamıştı 3,5 yıl kadar. Dedi ki, Öykü, Muhsin Bey diye bir film var. Uğur Yücel ve Şener Şen oynuyor. Orada Uğur Yücel, Şener Şen Uğur Yücel'e evlenmeni boyalı direkt türküsünü söyletiyor. Gel bunu bir yapalım dedi. Hay hay dedim. Yaptık ve 20 milyon tıklandı. Aslında o 3,5 dakikayla meşhur oldu bu kız. Oradan yürür dediğinizin altında gerçekten çok uzun bir çalışma, emek var. Ve biz türküyü yaptık. Konserler, ün, şan, şöhret, para... Harika, harika, her şey çok harika gidiyor. Sonra popüler kültür bize dedi ki, ikinci bir şarkı yapmanız gerekiyor. Türküyü yapmıştık ya, sanat müziği de yapalım dedim. Seni ben unutmak istemedim ki yaptık. O zaman da harikayız. Yine ün, şan, şöhret, her şey çok harika. Fakat derken şarkının etkisi azalmaya başladı ve duraksama dönemi başladı. 2011, 2012, 2013, 2014 yılında telefon çaldı. Öykü Hanım, bir yapım şirketi arıyor. Urfalı'ya Mezelden diye bir dizi var. Orada şarkı söylemenizi, türkü söylemenizi istiyoruz. Aynı zamanda konservatuvar mezunu bir kız dedi. İş buldum dedim. İş buldum. Konservatuvar mezunu bir kız oynayacağım ve idealist olarak yapmak istediğim her şeyi yapacağım. Türkü söyleyeceğim, uzun hava söyleyeceğim. O kadar çalıştık, emek verdik. Dizi 11 bölümde bitti. Çünkü yapım şirketi ve kanal karar verdi, dizi bitti. Gel gelelim, yine bir hayal kırıklığı ama yine vazgeçmiyorum. Hep devam ediyorum, hep devam ediyorum. Üretmeye, çalışmaya, sabretmeye, ahlakımı bozmamaya, duruşumdan ödün vermemeye. Hep devam ediyorum. Devam ederken bu arada bir albüm yaptım. 2014, 2015, 2016, 2017. Telefon çaldı. Yapım şirketi. Biz bir proje yapıyoruz. Sen Anlat Karadeniz projesi. Aman Allah'ım ve orada şive yapabiliyor musunuz dedi. Dedim yaparım, yaparım, şive yaparım. Böyle konuşuyorum ama şive yaparım dedim. Oy nenem ya Rabbi dedim. Oy nenem ya Rabbi. Ondan sonra bir audition metni var. Tabii ki şirkete davet edildim ve deneme çekimi yapacağız. Bu karakteri oynayıp oynayamadığımı test edecekler. Çünkü çok ağır bir sorumluluk. Tabii karakter şarkı da söylüyor. Çok mutluyum. Şirketten içeri girdim. Dedim ki, evet ezberimi yaptım, her şey çok iyi, çok heyecanlıyım. Ben çünkü işini aşkla yapan insanların heyecanına ölüyorum. Ben de onlardan biriyim. İşimi aşkla yaptığım için çok heyecanlanıyorum. Çalıştım, yapacağım dedim. Bir baktım Osman Sınav. Osman Sınav karşımda. Ama o bilgeliğiyle ve o öğretici yanıyla, o babacan tavrıyla o kadar beni rahatlattı ki bana inandığını söyledi. Ve 3-2-1 kayıt dedi. Ben oynadım, türkü söyledim. Sonra audition bittikten sonra saat 2'de girdim oraya, çıktım saat 7'de. Yani şizofrenik bir durum, size anlatamam. Gülüyorum, ağlıyorum, bir sürü duygu geçişleri yaşıyorum ama kendimi kanıtlamam lazım Osman Sınav'a. Ve sonrasında oradan ayrılırken dedim ki, bana olmadığını 2 gün içinde söyler misiniz dedim. Neden olmadığını söylemek istedim, çünkü o zaman daha çabuk arıyorlar. Aradılar. Telefonum çaldı. Çok heyecanlıyım. Baktım. Acaba rolü aldım mı? Asiye Kaleli ben mi olacağım diye. Menajerim dedi ki, bizim Asiye'miz sensin. O anda bir çıkış noktası ve benim için dönüm noktasıydı. Sizinle bunu paylaşmak istedim çünkü ünlü olmak değil, önemli olan iz bırakmaktır hayatta. Ben hep üretmeye devam ettim, hiç yılmadım. Ve popüler kültür elbette gelip geçici ama bıraktığınız ses, bıraktığınız iz kalıcı. Aynen şarkılar gibi. Öyle zannediyorum ki bir tiyatro perdesinde, böyle bir perdede, böyle bir sahnede eğer hoş seda bir ses, bir iz bırakabilirsem gerçekten ne mutlu bana. Önemsediğim bir hikaye var. Picasso'nun hikayesi. Picasso bir gün restorana girer ve şef garson onu tanır. Der ki, torunlarıma, çocuklarıma yadigar, hatıra kalması için bir şey çizer misiniz der. Bir kağıt uzatır. Picasso kırmaz, o kağıdı alır ve 5 dakikada bir şeyler çizer. Ve kağıdı uzatır, der ki, 1.000 dolar. Şef garson da der ki, aman efendim ne 1.000 dolar, 5 dakikada çizdiniz. Yani bu 1.000 dolar olur mu? Picasso hazır cevaplı ile bilinen bir ressam döner der ki, sizin o 5 dakika dediğiniz 40 yıl artı 5 dakika. Dolayısıyla o 3,5 dakika dediğiniz müzik videosu, yaşım çıkacak ama 3,5 dakika artı 35 yıl. Shlomo Mintz'ten sonra Osman Sınav çıkış yoluydu benim için, yol göstericilerimdi. Ve üçüncü bir kişi daha var. O da dünyanın 500 sanatçısının arasında yer alan ressam Mehmet Uygun. Ben de böyle bir hava, işte Sen Anlat Karadeniz'de söylediğim türküler 50 milyon tıklanmış, toplamda 250-300 milyona yakın bir dinleyici kitlesi olmuş ve her şey çok tıklanıyor. Ün bende, popüler kültür bende, harika bir sesim var, oyuncuyum. Bülent İnal'la başrol oynadım Urfalıya Mezelden de. Şimdi Sen Anlat Karadeniz dizisindeyim diye bir hava içinde Mehmet Uygun'un misafir olduk. Mehmet Uygun dedi ki, ben sizi tanımıyorum. Çünkü ben televizyon izlemiyorum dedi. Ben popüler kültür... Ben gece kalkıp resim yapıyorum dedi bana. Dedim yani işte bizde yani bu yani dedim. Ben de aslında çok çaba sarf ediyorum. Sanat nedir öykücüm dedi. Birbirimize bakıyoruz. İnsanı insana insanca anlatan bir kavram ama bunun üzerine çokça konuşabilirim Mehmet Bey dedim. Bir dakika bir dakika dedi. Google'ı aç dedi. Ben gittikten sonra bunu yapar mısınız? Söz verin ama bu anlatacağım şeyi. Google'ı aç dedi. Art World yaz dedi. Sanat dünyası İngilizce. Yazdım. Görsellere tıkla dedi. Tıkladım. Ne çıktı dedi? Van Gogh, Picasso, Leonardo da Vinci, heykeller, resimler. Aman Allah'ım harika. Şimdi dedi, sanat dünyası yazar mısın Türkçe olarak dedi. Yazdım. Görsellere tıkladım. Ne güzel. Magazin dünyası. Kim kiminle, nerede, nasıl, ne? Ne almış, ne giymiş, ne yapmış. Sonra dedi ki, Öykücüm, yorumu sana bırakıyorum dedi. Ben de yorumu sizlere bırakıyorum. Teşekkürler.